Ayrım 17, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 160. 11 Aralık 1914. Yarbay Aziz Samih İlter, Köprüköy'den Erzurum'a doğru atıyla yola koyulduktan biraz sonra kar yeniden yağmaya başladı. Ak örtülü tepeler arasından kirli beyaz bir şerit gibi uzanan yol buzla kaplıydı. Yolun üstü at arabaları, kağnılar, atlar, katırlar, eşekler, develer ile bunların yanında yürümeye çalışan göçmenler, hafif yaralı ve hasta askerlerle doluydu. Yaşlılar, küçük çocuklar, ağır yaralı ve hasta askerler arabalara, hayvanlara bindirilmişti. Herkes bir an önce Hasan Kale'ye, yani Pasinler'e varma çabasındaydı. Ama yürüyüş kaplumbağa hızından farksızdı. Yolun iki kıyısında hayvan ve insan ölülerine rastlanıyordu. Belli ki bunlar güçlerini tüketen en son adımı attıktan ya da donma öncesinin bir yere uzanıverip hafif kestirme isteği uyandıran tatlı uyuşukluğuna kapıldıktan sonra oracığa yığılıp kalıvermişlerdi. Geriden gelenler de yolu açmak için onları bir kıyıya sürükleyip öylece bırakmışlardı. Görünüşleri bırakıldıkları gibi kas katı kesildikleri izlenimi veriyordu. Ölülerin durgun, düzenli yatışları yoktu. Bazı hayvanların ayakları gökyüzünü tekmeliyormuşçasına yukarı dönük ve gergin, bazılarının kafası sahibini arar gibi hafif kalkıktı. En korkuncu insan ölüleriydi. Karlar içindeki açık ağızlar sonsuzluğa uzanan kara bir boşluk, bir mağara görünümü veriyordu. Genellikle gözler açıktı. Buz mavisi parlaklık gözlere canlılık veriyor, bakıyormuş duygusu uyandırıyordu. Çoğunun paltosu, kaputu, gocuğu yoktu, ayakları ve elleri çıplaktı. Yoldan geçenler giyeceklerin ölüleri yararı olmadığına karar vermiş olmalıydılar. Ortak yanları boza yakın renkleriydi. Üstlerinde bırakılan paçavraları ince bir kar tabakası kaplamıştı. İleriye doğru uzanmış kollar, yana açılmış bacaklar, iki büklüm olmuş gövdeler, ölülere gelişi güzel konulmuş ve zamanla tozla örtülmüş heykeller havası veriyordu. Yarbay Aziz Samih'in atı kafilenin akışına kendini kaptırmış, yavaş yürüyüşün neden olduğu hareketsizliği gidermek istercesine habire kafasını sallıyordu. Ayaklar tekerlekler altında ezilerek tozlaşan buzlar en küçük esintide savruluyor, yürüyenler tipi başladığını sanarak korkuya kapılıyorlardı. Oysa tipiye dönüşeceğe benzemiyordu yağan kar. Küçük ak yapraklar biçiminde seyrek salına salına yeryüzüne iniyor, değdiği yerde iri bir aklık beliriyordu. Hasan Kale'ye varınca askeri hastaneye gitti. Hastane kapısı önündeki sedyede jandarma üniformalı bir ölü yatıyordu. İçeride doktor Rıfkı Ali'yi buldu. Yolda gördüğü yaralı ve hastalara bir şeyler yapıp yapamayacağını sordu. Doktorun anlattıkları daha korkunçtu. Hastane küçük. Son gelenlerle 4000'e yakın hasta ve yaralı var. Sığdırmak olanaksız. İster istemez çatı altına alamadığımız, açıkta yatırdıklarımız oluyor. Burada doktor sayısı az. Bütün bu hastalara bakıp hastalıklarının ne olduğunu anlamak ve tedavi etmek bir yana, hepsine bir bardak su vermeye bile yetişilemiyor. Çaresizlikten yeni gelenleri Erzurum'a gönderiyoruz. Hiç bu mevsimde kağnıyla, at arabasıyla yaralı ve hasta taşınır mı? Sağlamları bile donduran deve boynunu aşıp Erzurum'a kaçıvarıyor bilmiyorum. Genelkurmay'daki Türk subaylarının huzursuzluğu sürüyordu. Devletin gerek askeri gerek siyasal alanlardaki sırlarının toplandığı, yurt dışındaki ajanlığın binbir güçlükle elde ettikleri gizli bilgilerin değerlendirildiği, haber alma şubesinin başına bir Alman subayının getirilmesi, devletin tümüyle Almanlara teslimi demekti. Binbaşı İsmet İnönü, haber alma şubesi müdürü Yarbay Kazım Karabekir'i bugün açıkça suçladı. Sen istemezsen Enver Paşa Almanların sözüne kapılıp seni ayırmaz. Senden sonra haber alma şubesi işlemeyeceği gibi genelkurmayda büsbütün Almanların eline geçecektir. Kazım Karabekir kendini savundu. Yalnız Almanlar beni istemese iş kolay. Fakat Enver Paşa da istemiyor sanıyorum. Talat ve Cemal Paşalar da istemiyorlar. Bir zamanlar savaşa girmekte acele etmemesi, şimdi de saldırılarla uğraşmaması için Enver Paşa'yı etkilemek istediğimi öğrenmişler. Cemal Paşa'nın öteden beri beni Enver'in yanında istemediğini biliyorsun. Kendisi İstanbul'dan ayrılırken Enver Paşa'yı benim etkimden uzak bırakmak isteyerek, yazık ki o da bilmeden Almanlara yardım etti. Artık Enver Paşa'nın da bunların etkisinde kalarak beni uzaklaştırmak istediği anlaşılıyor. Sonuçta bir telgraf göndererek Enver Paşa'nın gerçek niyetini öğrenmeye karar verdiler. Almanlar bir an önce şubeden ayrılmama gayret ediyorlar. Gizlilik gerektiren görevimi henüz kimseye devretmedim. Siz dönünceye kadar şubeden ayrılmamamı genelkurmayın selameti için diliyorum. Kazım. 11 Aralık 1914 saat 15.30. Enver Paşa'nın Trabzon ile Erzurum arasında bir yerde olduğunu düşünerek telgrafın başına not koydular. Gümüşhane Mutasarrıfına. Dipnot: mutasarrıf, il ve ilçe arasında bir yönetim biriminin yöneticisi. Aşağıdaki şifrenin başkomutan vekili hazretlerine ulaştırılmasını rica ederiz. 12 Aralık 1914. Yarbay Aziz Samih sabah erkenden Hasankale'den Erzurum'a doğru yola koyuldu. Yolda gördükleri dünkünden farklı değildi. Kar yağmıyordu. Soğuk biraz daha artmıştı. Küçük kafilelerin hızı iyice azalmıştı. Rüzgarın etkisiyle savrulan karlar yol kıyısında tek tük görülen insan ve hayvan ölülerini yarı yarıya gömmüştü. Yarbay Aziz Samih, Korucak köyüne varınca kaputundan yüksek rütbeli subay olduğunu anlayan birisi yaklaştı, kendisini tanıttı. Hükümet görevlisi Hilmi. Aziz Samih atından indi, birlikte yürümeye başladılar. Hilmi Bey durmaksızın konuşuyordu. Kaymakammış, Ruslar ilçesini ele geçirmek üzereyken kaçmış, hükümette buradan gelip geçecek hasta, yaralı ve zayıf askerleri barındırmak, onlara bir bardak çay, bir tas sıcak çorba vermekle görevlendirmiş. Elinde fazla olanak olmadığını, istediği gibi hizmet edemediğini tekrarlayıp duruyordu. Konuşma biçimi, zaman zaman gereksiz sırıtışı, hep konuşmak isteyişi garibine gitti Aziz Samih'in. Ya sinirleri bozulmuş ya da dilinin biri diye düşündü. Bir köy evinin önünde yatan cesetler görülüyordu. Hilmi Bey evin kapısını açtırdı. Odun tomrukları gibi üst üste dizilmiş cesetleri gösterdi. Soğuktan bronz heykeller gibi duran ölüler hiç kokmamış, hiç bozulmamıştı. Yarbay Aziz Sami sinirlendiğini gizleyemeyerek sordu. ''Bunların için gömdürmediniz.'' Hilmi Bey içini boşalttı. ''Toprak donmuştur, kazma işlemez. Önce odun bulup bir gün akşama dek yakarak toprağı yumuşatmak, sonra kazdırmak gerekir. Oysa benim yanımda ne yakacak odun ne de kazdıracak adam var. Bunları gönderin, gömdüreyim.'' Yarbay söyleyecek bir şey bulamadı. Oradan kaçmak istercesine ayrıldı, yola koyuldu. Dondurucu soğuk yine bildiğini okuyordu. Kaputunun içine büzüldü. Atını kendi haline bıraktı. At önden giden arabaların izini tutmuş, burnundan buharlar saçarak ağır ağır yürüyordu. Yol boyunca aynı acı görüntü sürüyordu. Şurada burada görülen insan ve hayvan ölülerini olağan bulmaya başlamıştı. Alışmış, kanıksamış gözlerle bakıp geçiyordu. Öğleye doğru Nebihan'a vardı. Burada bir istihkam bölüğü bulunuyordu. Yanında getirdiği kumanyayla bir çatı altında öğle yemeğini yemeyi düşünüyordu. Bölük karargahı olarak kullanılan tek katlı evin kapısındaki Erselam verdi. Ardından kurulmuş gibi ekledi.
''Bölük komutanı burada yok.''
Anlamıştı Aziz Sami. Bölük komutanı yol geçen hanı gibi her gelip geçeni ağırlamaktan bıkmış olacaktı ki yok dedirtiyordu. Zorla girercesine komutanın odasına daldı. Bölük komutanı karşısında bir yarbay görünce utançtan kıpkırmızı kesildi. Yarbay Aziz Samih öğleden sonra Erzurum'a vardı. Kentte olağanüstü bir didinme, bir koşuşturma göze çarpıyordu. Nedenini öğrenmekte gecikmedi. Enver Paşa için karşılama hazırlığı yapılıyordu. Enver Paşa akşama doğru Erzurum'a girdi. Karşılama töreninden sonra doğruca geceleyeceği konağa gitti. Trabzon'dan Erzurum'a yaylı at arabasıyla 5 günde gelebilmişti, yorgundu. Doktor Yüzbaşı Nazım Şakir gözlerini açınca ilk gördüğü yanındaki yatakta yatan Doktor Üsteğmen Fehmi oldu. Soluk alışından ve durumundan onun derin komada olduğunu anladı, kendi haline şükretti. Tifüsü atlatmış, nekahet dönemine girmişti. Bugün nekahetin 3. günüydü, kendini çok iyi hissediyordu. Tek kaygısı bilincinde bir bozukluk olup olmadığıydı. Kendi kendini kontrole karar verdi. Geçmişini kafasının içinden geçirmeye başladı. Olayları net biçimde anımsamasına sevindi. Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'daki Gülhane Askeri Hastanesi'nde görevlendirilmişti. Ağustos ayı başında genel seferberlik ilan edilince 3. Ordu'ya atanmış, Erzurum'a gelip göreve başlamıştı. Sınırda çarpışmalar başlayınca Amerikalıların Erzurum'da açmış oldukları hastanenin yatak sayısı arttırılmış, kendisi de hastanenin başhekimi olmuştu. Ameliyathanesi olmadığı için hastaneye hafif yaralılar gelecekti. Bir hafta içinde hastanenin 300 yatağı dolmuş, emrindeki 2 yaşlı doktorla zamana karşı yarışa girişmişlerdi. Önceleri tek tük olaylar şeklinde kendini gösteren tifüs giderek salgına dönüşme eğilimi göstermişti. Bu sırada İstanbul'daki tıp fakültesini yeni bitiren genç doktorlar Erzurum'a gelmiş, fazla deneyimleri olmadığından birer ikişer tifüse yakalanmışlardı. Her gün bir genç doktorun tifüsten ölmesi moralleri bozmuş, doktor sayısı zaten yetersizken zamanla hastalara, yaralılara bakacak doktor bulunmaz olmuştu. Ve Balkan Savaşı'nda edindiği tifüs deneyimine dayanarak hastalığa yakalanmayacağına inanırken bir gün kendini ateşler içinde bulmuş, ardından derin komaya girmişti. Doktor Yüzbaşı Nazım Şakir her ihtimale karşı hastalığa yakalanırsa ne yapması gerektiğini Emir Eri Kegam'a öğretmişti. Ermeni asıllı Emir Eri eğitimli bir hasta bakıcı gibi kendisine bakmış, komadan çıkmasını sağlamıştı. Ateşi 40 dereceye yaklaşınca Kegam onu çırılçıplak soyuyor, soğuk çarşafa sarıyordu. Nabız atışı 100'ü geçince huil konfre yapıyordu. Yiyecek olarak soğuk sütlü kahve, yumurtalı et suyu ve şaraplı limonata veriyordu. Bir hafta sayıklamalarla dolu komada kalmış, ardından nekahete girmişti. Komayı atlatanlardan zayıf bünyeli olanlar da bu dönemde kalp yetmezliğinden ölüyorlardı. Doktor Nazım bünyesine güveniyor, bilincinde geçici bozukluk olabileceğinden kaygılanıyordu. Bilinç bozukluğunun derecesi ve süresi atlatılan komanın şiddetine göre değişiyordu. Kimi hasta komadaki sayıklamalardan ve gördüğü karabasanlardan, hayallerden kolay kolay kurtulamıyor, kiminin kişiliğinde ve davranışlarında açıklanması güç değişmeler oluyordu. Amerikan Hastanesi'nin yönetmeni Doktor Kays'ın karısı nekahete girdikten sonra uzun süre İngilizce konuşamamış, pek az bildiği Türkçe'yi de derdini anlatabilmişti. Bir doktor arkadaşı nekaheti bitirip hastaneden çıkınca kalpağındaki ve yakasındaki yüzbaşı işaretlerini çıkartıp binbaşı işaretlerini takmıştı. Resmi ve özel uyarılara karşın işaretleri sökmüyor, binbaşılığa yükseldiğinde ısrar ediyor, binbaşı gibi davranıyor, emirler veriyordu. Doktor Nazım bütün bunları kafasından geçirirken odaya hastane sorumlusu girdi. "Kendinizi bugün nasıl hissediyorsunuz?"
"İyiyim. Ayağa kalkabileceğimi umuyorum."
"Doktorsuzluktan günlerdir muayene görmeyen yaralılar, hastalar var. Vizite yapabilirseniz memnun oluruz." Doktor Nazım viziteye oda arkadaşından başlamaya karar verdi. Karyolasından indi. Doktor Üsteğmen Fehim'in yanına gitti. Nabzını eline aldı. Tam saymaya başlamıştı ki birdenbire başı döndü. Yere düşerken saniyeden küçük bir zaman aralığı içinde bir şimşek çaktı kafasında. Eyvah, bir taş yıkardı. Bayılmıştı. Teğmen İsmail Hakkı komutasındaki 19 kişilik müfreze Rus savunma mevzilerinin gerisinde gözetleme yapıyordu. Amaç Rusların cephedeki kuvvetlerini ve hazırlıklarını öğrenmekti. Müfreze Makedonya'da ve Balkanlar'da çete çarpışmalarına katılmış deneyimli erlerden özel olarak kurulmuştu. Tüfekler değiştirilerek daha hafif filintalar verilmiş, yürürken ses çıkartmaması için kasaturalar, mataralar iyice bağlanmış ve dün gece Rus mevzilerinin gerisine sızılmıştı. Sabaha dek yürünmüş, cephenin 30 kilometre gerisindeki bir üç yol ağzına varılmıştı. Müfreze yola yakın küçük bir koruluğa gizlenmiş, yolları ve güneye açılan geniş düzlükleri gözetlemeye koyulmuştu. Her yan karla kaplı olduğundan kilometrelerce uzaklıktaki kıpırdanmalar bile kolayca sezilebiliyordu. Teğmen İsmail Hakkı öğleye kadar çoğu yiyecek çuvalı ve fırçı yüklü at arabalarının geçişini izledi, saydı. Tam 230 arabaydı. Bunların günlük yiyecek mi olduğunu yoksa cephe yakınında depolanma için mi taşındığını anlayamadı. Öğleyi biraz geçe bir plaston taburu gözüktü. Her ata iki kişi binmiş, sağırda oturan plastonlar önlerindeki kazaklara sarılmışlardı. Atların yorgun halleri taburun uzaklardan geldiğine işaretti. Tabur da arabalar gibi güneye yönelen yola saptı. Saat 14'te cephe yönünden gelen bir bölük kadar Kazak süvarisi görüldü. Yaklaşınca atlarının iriliği ve bakımlılığı, Kazakların üniformalarının temizliği dikkati çekti. Durumlarından cepheye yeni geldikleri veya önceki savaşmalara katılmadıkları belliydi. Kazak süvarilerinin biraz gerisinde 10-15 atlıdan oluşan bir kafile, onların da arkasından bir bölük Kazak süvarisi daha geliyordu. Kafile yaklaşınca yaşlarından, başlarındaki kalpak ve şapkalardan, kürk yakalı üniformalardan, omuzlardaki işaretlerden bunların yüksek rütbeli subaylar olduğu anlaşılıyordu. Kendilerini belli etmemeleri, ateş açmamaları ve çok zor durumda kalmadıkça çatışmaya girmemeleri yolunda kesin emir almıştı Teğmen İsmail Hakkı. Avını kaçıran avcının yürek burukluğuyla kafileyi seyretmek zorunda kaldı. Teğmen kaçırdığı avın savaşın geleceğini etkileyecek kadar büyük olduğunu bile bilseydi kuşkusuz böyle davranmazdı. Zira kafiledeki yüksek rütbeli subaylar arasında Rus çarı 2. Nikolas da vardı. Cephedeki birlikleri ziyaretten dönüyordu. Kafkas ordusu komutan yardımcısı General Mişlayevski, kurmay başkanı General Yudenich ve 1. Kafkas kol ordusu komutanı General Bergman da yanındaydı. Müfreze keşif görevinden döndükten sonra Teğmen İsmail Hakkı'nın verdiği rapor, alınan Rus tutsaklarının anlattıklarıyla karşılaştırılacak ve kafilede çarın bulunduğu anlaşılacaktı. Dipnot Mareşal Fevzi Çakmak, Büyük Harp'te Kafkas Cephesi Hareketleri adlı eserinde çarın atlattığı tehlikeyi savaşın garip cilvesi olarak nitelemektedir. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 168.